Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Nasr Suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 14 Şehriver 1401, Hicri Kameri 8 Safer 1444 ve Miladi 5 Eylül 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avukat Sayın Sıtkı Zilan ile Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve sağlık bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Genelkurmay Başkanı, Şehit Süleyman'ın savaş gemisinin ulusal bir kazanım olduğunu belirtti. Komutan Selami, kimsenin İran'ın gücünü inkar edemeyeceğini belirtti. Yakında 350 Rus iş adamının İran'a geleceği belirtiliyor. Taliban Sağlık Bakanı Tahran'a geldi. Ve İranlı matematik dahisi 6. kez dünya birincisi oldu. Şimdi haberler.
İran Genelkurmay Başkanı Şehit Süleymani savaş gemisinin ulusal bir kazanım olduğunu belirtti. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakeri'nin katılımıyla dün İran donanmasının Bandar Abbas'taki Güney Filosu'na yeni savaş gemileri eklendi. Tümgeneral Bakeri bu törende yaptığı konuşmada bugün 2 adet füzeatar devriye gemisi, bir lojistik gemisi ve Kadir tipi denizaltı İran donanmasının Güney Filosu'nda kullanıma sunulduğu denildi. Tümgeneral Bakeri bu gemilerin yerli imkanlarla üretildiğini ve yarından itibaren denize gönderileceğini ifade etti. Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakeri, bölgedeki bazı ülkelerin İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirerek bölgede tehditlerin baş göstermesine sebep olduklarını belirterek, İsrail rejiminin Amerika'ya bağlı CENTCOM'a katılması da tehditlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ancak biz İsrail rejiminin bölgedeki varlığına tahammül edemeyiz, dedi. Bandar Abbas'taki düzenlenen Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki törende konuşan Tümgeneral Bakeri, dış politika üzerinden itiraz etmekle birlikte bu casusluk sürecinin geliştirilmesi ve tehdit oluşturmasını tahammül etmeyeceğimizi ve İran halkının haklarının temini ile birlikte denizlerin ve toprağımızın güvenliğinin sağlanması hususunda hiçbir taviz vermeyeceğimizi belirtmek isteriz, diye belirtti. İran'ın savunma sanayi alanındaki ilerlemesinin çok çarpıcı olduğunu da ve bütün bunların da İran halkına karşı yaptırımların devam ettiği koşullarda elde edildiğini dile getiren General Bakri, Ordu Deniz Kuvvetleri Hürmüz Boğazı, Umman Denizi'nde olduğu söz konusu edildiğini belirtti.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Kümgeneral Selami, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik alanı çıkarlarımızın olduğu yere kadar uzanır dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinde yapılan bir etkinlikte konuşma gerçekleştirdi. İran'ın uluslararası sulardaki varlığının komşu ülkelere güvenlik, barış ve kardeşlik mesajı gönderdiğini anlatan Tümgeneral Selami, bölgede yabancı rejimlerin varlığı kabul edilemez. Siyonist rejim kendini yönetemeyen köksüz bir ağaçtır ifadesini kullandı. Hali hazırda İran'ın bölge ve dünyada önemli bir güç olarak bilindiğini aktaran Tümgeneral Selami, İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü kimse inkar edemez diye konuştu. Tümgeneral Selami, İran düşmanlarının bölgeden kaçışının tek sebebinin İslam devrimi olduğuna dikkat çekerek, gücü yaymadan milli güvenliğimizi sağlayamayız. Irak, Suriye ve Yemen ülkelerinde yaşanan iç savaş, istikrarsızlık ve cinayetler düşmanların yürüttüğü kötü politikaların sonucudur değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Sözcüsü basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İran'ın Amerika'ya gönderdiği yanıt yapıcı, şeffaf ve yasaldı. Kısa sürede müzakerelerin sonuçlandırılması ve anlaşmaya varılması için zemin sağlayabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İran'ın anlaşma taslağına dair Amerika'ya gönderdiği yanıt hakkında, İran'ın yanıtı yapıcı, şeffaf ve yasaldı ve kısa sürede müzakerelerin sonuçlandırılması ve anlaşmaya varılması için zemin sağlayabilir dedi. Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelerin son durumuna ilişkin Kenani, bu bağlamda başta Amerikan tarafı olmak üzere diğer tarafların yanıtını bekliyoruz ifadesini kullandı. Kenani muhtemel bir anlaşmaya varılırken Avrupa ülkelerinin İran'dan enerji sağlama talebine ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi. Doğal olarak İran zengin petrol ve gaz kaynakları nedeniyle farklı ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji ve yakıtın en önemli tedarikçilerinden biridir. Avrupa ülkeleri enerji ihtiyaçlarını karşılamakta sorun yaşıyor. Müzakereler başarılı olursa ve İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar kaldırılırsa Avrupa'nın ihtiyacının çoğunu karşılayabiliriz. Kenani, Siyonist rejimin Suriye ve İran'a ait yerlere saldırdığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Nasır Kenani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacağını duyurdu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipul.
Haber bültenimiz devam ediyor. İran Sanayi Ticaret ve Maden Bakanı yakında 350 Rus iş adamının İran'a geleceğini duyurdu. İran Sanayi Ticaret ve Maden Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin bugün düzenlediği basın toplantısında İran'ın Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerle ilişkilerinin gelişmesine işaretle yakında 350 Rus iş insanının İran'a ticari fırsatlar ve yatırım alanlarını incelemek için geleceğini, bunun ticari ilişkilerin gelişmesi adına eşsiz bir olay olduğunu kaydetti. Fatemi Emin, muhabirimizin sorusu üzerine geçtiğimiz senede İran'ın dış ticaretinde %38 oranında artış yaşandığını ifade etti. Fatemi Emin, İran'ın bu sene Afrika ihracat oranının da %100 arttığını vurguladı.
Afganistan'daki Taliban hükümeti Sağlık Bakanı Vekili Kalender İba Tahran'ı ziyaret etti. Tolu News'un haberine göre Afganistan'daki Taliban hükümeti Sağlık Bakanı Vekili Kalender İba'nın başkanlığında bir Afgan heyeti Tahran'ı ziyaret etti. Taliban Sağlık Bakanı Tahran'da İran ve Afganistan'ın sağlık alanında işbirliğini istedi. İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminyan, daha önce Afganistan'ın geçici hükümeti Sağlık Bakanı Vekili Kalender İba ile bir araya gelmişti. Bu görüşmede iki taraf Bamyan vilayetindeki İmam Hümeyni Hastanesi'nin çalışmalarının tamamlanması, Afgan doktorların kanser alanında eğitimi, İran'dan ilaç ithalatı ve sağlık tesislerinin kullanımına vurgu yapmıştı.
İran'ın nükleer müzakere timinin danışmanı Muhammed Merendi, Amerika'nın İran ile nükleer görüşmelerde birkaç belirsiz sözcük üzerinde gereksiz şekilde engelleme çabasıyla dünya piyasasında enerji fiyatını artırdığını vurguladı. Merendi, dünyada enerji fiyatlarının artışı üzerindeki Amerika'nın tavrına işaretle Batı'nın zalimce yaptırımları bir silah olarak kullandığını, oysa İran'ın tüm yasal ve saldırgan olmayan ülkelerle normal ilişki peşinde olduğunu, İran'ın asla petrol veya doğal gazı baskı aracı olarak kullanmadığını kaydetti. Merendi daha önce de İran'ın Avrupa Birliği'ne yanıtına işaretle İran'a yönelik zalimce yaptırımların kaldırılması anlaşmasının imzalanması için daha sonra anlaşmaya zarar vermek için kullanılabilecek hiçbir sapma konusunun geri kalmaması gerektiğini belirtmişti.
Matematik dahillerinden Yesra Süleymani 6. kez 2022 Dünya Matematik Zihinsel Hesaplama Yarışması'nda şampiyon oldu. İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluchistan vilayetine bağlı Penuş ilçesi sakinlerinden olan 15 yaşındaki Yesra Süleymani isimli kız çocuğu 30 ülkeden 17 bin öğrencinin katılımı ile düzenlenen Dünya Matematik Beyinsel Hesaplama Yarışması'nda kendi düzeyinde birinci sırada yer aldı. US Mass Eğitim Teknolojisi'nde matematik hesapları zihinsel gelişim için kullanılıyor. İranlı çocuk 8 dakikadan az bir sürede 200 matematik sorusunu yanıtlayabilir.
Hindistan Dışişleri Bakanı İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi ile görüşmede ikili münasebetlerin daha da gelişmesine vurgu yaptı. Hindistan Dışişleri Bakanı Ravishankar, İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Ali Çegini'nin vedalaşma ziyaretinde ikili ilişkilerin gelişmesi için yapılan çabaları takdir ederek ilişkilerin daha da gelişmesine vurgu yaptı. Büyükelçi Çegini de Dışişleri Bakanı başta olmak üzere Hint yetkililerine hedeflerin gerçekleşmesi için verdikleri çaba ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederek İran'ın Hindistan ile yaptırımlara rağmen ticaret hacminin kayda değer ölçüde arttığını vurguladı. Bu arada Dışişleri Bakanı Hüseyin İbn Abdullahiyan, Hintli mevkidaşı Subramanyam Jayshankar ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Hindistan'la Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun yeni toplantılarını yapmaya hazır olduğunu söyledi. Telefon görüşmesinde ikili meselelerle bölgesel ve uluslararası konular masaya yatırıldı. Emir Abdullahiyan, Hindistan'a yaptığı son geziyi memnuniyet verici olarak nitelendirerek İran bu resmi ziyaret kapsamında elde edilen anlaşmaları uygulamaya hazırdır. Ayrıca Hindistan'la Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun yeni toplantılarını yapmak istiyoruz dedi. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerle ilgili Hintli mevkidaşına bilgi veren Emir Abdullahiyan'ın Yeni Delhi'ye müzakere taraflarının görüşlerini yakınlaştırmaya dönük gösterdiği çabalardan dolayı bu ülkeye teşekkür etti. Hindistan Dışişleri Bakanı Ravishankar da iki ülke işbirliği ve ilişkilerinin iyi düzeyde olduğuna dikkat çekerek ikili ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesini umduklarını söyledi. İran nükleer program meselesinin çözülmesinden yana olduklarını ifade eden Ravishankar, bu desteğimizi gelecekte de sürdüreceğiz. Ayrıca iki ülke ekonomik işbirliği komisyonunun gelecekte toplantılarını sıkı bir şekilde yapılmasını istiyoruz diye ekledi.
Tüketici enflasyonunda yükseliş sürerken taze meyve, sebze ile akaryakıttaki fiyat düşüşleri nedeniyle yıllık enflasyon %80.21'de kaldı. Son iki ayda yıllık enflasyon sadece 1,5 puan artarken ekonomistler Eylül ve Ekim'de %85 ile zirvenin görülmesini bekliyor. Enflasyon Mayıs 2021'den bu yana kesintisiz 15 aydır yükselişini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK'in verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1.46 ile %2 olan beklentilerin altında kalırken yıllık enflasyon da %80.21'e yükseldi. Son iki ayda sadece 11,5 puan yükselirken aylık ortalama artış hızı da geriledi. Aralık 2021'de %13.58 ile sert yükselen aylık enflasyon 2022 boyunca Haziran ayına kadar hızlı artışını korudu. Ocak'ta %11.1, Şubat'ta %4.81, Mart'ta %5.46, Nisan'da %7.25, Mayıs'ta %2.98, Haziran'da %4.95 artan aylık enflasyon, Temmuz'da %2.37, Ağustos'ta %1.46 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası ve ENAG hesaplamalarından farklı olarak TÜİK verilerinde gözle görülür ivme kaybı yaşandı. Buna rağmen yıllık %80.21 enflasyon 1998 yılından beri görülen yeni en yüksek seviye oldu. Önceki gün yayınlanan orta vadeli planı da enflasyonun bu yıl sonunda öngörülen %65 seviyesinden önümüzdeki yıl %24.9'a düşeceği tahmin ediliyor.
Tarhan Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda 6 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Şam yönetiminin tepkilerine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde yasa dışı operasyonlarına devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytindolu operasyon bölgelerine saldırı için hazırlık yapan 6 PKK üyesinin Türk askerlerince hedef alınarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Türk güçlerince sürekli şekilde düzenlenen saldırı ve bombardıman sonucu Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok'taki 20 köyün elektriği kesildi. Irak haber kaynaklarından bildiğine göre Duhok vilayetine bağlı İmadiye bölgesinde 20 köyün elektriği Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen saldırıların ardından kesildi ve yüzlerce bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Yerel kaynaklar Türkiye'nin saldırılarının İmadiye'de 7 köy sakinlerinin kendi evlerini terk etmelerine yol açtığını bildirdi. Türkiye saldırılarının bazı noktalarda yangına yol açtığı ifade edildi.
İşgal rejimi İsrail kabinesi, Türkiye ile İsrail hava yollarının İstanbul dahil Türkiye'nin farklı noktalarına karşılıklı uçuşlara yeniden başlamasının önünü açacak havacılık anlaşmasını onayladı. İsrail Başbakanı Yair Lapid Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık ifadelerini kullandı. Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail'e ait hava yollarının İstanbul'a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti. Bölgede güvensizlik ve istikrarsızlık kaynağı olan İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine de işaret eden Lapid şu iddialarda bulundu. Bu anlaşma her şeyden önce İsrailli yolculara ve İsrail havacılığına fayda sağlayacak. Ayrıca bu bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım büyükelçilerin atanmasıdır. Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Türk ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin ortak askeri tatbikatı olan TURAZ Kartalı 2022 başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gence şehrinde TURAZ Kartalı 2022 ismi verilen tatbikatın resmi açılış töreni düzenlendi. Tatbikatta iki ülke hava kuvvetlerinin ortak faaliyetlerinin planlanması, etkileşim ve muharebe koordinasyonunun araştırılması, arama ve kurtarma eylemlerinin de uygulanması ve diğer görevler icra edilecek.
Britanya'da iktidardaki muhafazakar partinin lideri yarışını kazanan, dolayısıyla başbakan koltuğuna oturacak olan Liz Truss, parti merkezinde zafer konuşması yaptı. Skandallar Başbakanı Boris Johnson'un istifa kararını açıklaması sonrası iktidardaki muhafazakar partinin liderlik yarışını kazanan isim açıklandı. Rusya-Çin karşıtlığı, savaş çığırtkanlığıyla tanınan Dışişleri Bakanı Liz Truss, daha ılımlı çizgideki eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ı yendi. Böylece Britanya Başbakanlığı en şahin ismi emanet edildi. Muhafazakar Parti'nin liderlik seçiminin galibi Dışişleri Bakanı Liz Truss, sonuçların açıklandığı parti merkezinde yaptığı konuşmasına Başbakan Boris Johnson'a teşekkür ederek başladı. Ağzı kulaklarında sahneye geldiğinde ayakta alkışlanan Truss, muhafazakar parti lideri olarak seçilmenin bir onur olduğunu dile getirdi.
Ve ülkenin en büyük camilerinden birindeki saldırıda en az 20 vatandaşını kaybeden Afganistan'da bugün de Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği girişinde patlama meydana geldi. Temsilcilerin iki çalışanı hayatını kaybetti. Afganistan'da Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı gerçekleştirdi. Yetkililer başkent Kabil'in Darul Aman Caddesindeki Rus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı patlama sonucunda ekonomik temsilciliğin iki çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Büyükelçilik çalışanlarından ölmesindeki sebep olan patlamanın Çalışanlarının ölümüne sebep olan patlamanın Büyükelçilik binasına çok yakın bir noktada bir militanın patlayıcı bir cihazı faaliyete geçirmesi sonucunda yaşandığını kaydetti. Yetkililer patlama sebebiyle yaralanan Afganistan vatandaşlarının da olduğunu da doğruladı. Ancak Kabil'deki Büyükelçiliğinin patlaması ilişkin soruşturma yürüten Afgan Emniyet Müdür güçleriyle yakın temas halinde oldukları belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus personelinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı ardından Kabil Büyükelçiliği ve çevresinde güvenliğin sıkılaştırıldığını belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Karabağ münakaşasında 3+3 grubunun rolü etrafında. AGİT, Minsk grubu ve Avrupa Birliği'nin Brüksel dörtlüğü çerçeve doğrultusundaki girişimleri şimdiye dek Karabağ münakaşasının çözülmesine yardımcı olmamıştır. Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları telefonda Kafkasya ve Brüksel'de sınır güvenliğini görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki telefon görüşmesi Brüksel görüşmesi etrafında yapıldı. Rusya daha önce 3+3 gelişimini başlatmıştı. Rusya, İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan Cumhuriyetlerini içeren bir formül önermiş ve Aralık 2021'in başında 3+3 formatının ilk toplantısına Moskova'da ev sahipliği yaptı. Bundan sonra Türkiye bu grubun ikinci toplantısına da ev sahipliği yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Şimdi İran İslam Cumhuriyeti 3+3 toplantısının ev sahiplerinden biri olarak kabul ediliyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi bu açıklamada bulundu. 3+3 işbirliği konulu ikinci toplantının İran'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Başta bölge ülkeleri olmak üzere İran, Rusya ve Türkiye'nin 3 büyük ülkesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan dahil olmak üzere Güney Kafkasya bölgesinin 3 ülkesi bölgesel bir platform oluşturmalı ve tüm ekonomik, transit ve enerji sorunlarını ve diğer sorunları bu formatta çözmelidir. Bu bölgesel mekanizmanın varlığı Erivan ve Bakü arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için gereklidir. Çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı arasında Brüksel'de yapılan dördüncü üçlü toplantıya rağmen taraflar arasındaki gerilim hala artıyor. Avrupa'nın Karabağ sorunundaki tavrına bakıldığında bu aktörün şimdiye kadar yapıcı bir rol oynayamadığını görüyoruz. Zira Karabağ sorununun çözümü dışındaki siyasi sahiplerin Rusya ile Batı arasındaki yeni yüzleşme doğrultusunda Rusya'ya karşı bir rol oynamak gibi durumun söz konusu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Minsk grubunun deneyimi de böyle bir konuyu vurgulamaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu konuda birkaç kez belirttikleri gibi Minsk grubu şimdiye dek etkili bir adım atamamış, çözüme yönelik hareket etmemiştir.
Minsk grubuna yönelik bu görüşün oluşması ve genel olarak Dağlı Karabağ sorununda Batı ülkelerin olumsuz ve pasif rolü Avrupa'nın arabuluculuk konusundaki yetersizliğinin bir sonucudur. Öyle ki 44 günlük Dağlık Karabağ Savaşı bile 2020 yılında Rusya'nın denetiminde ve arabuluculuğunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında ateşkes anlaşması ile sona erdi. Ancak sınır bölgelerindeki gerilimlerin devam etmesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde gerginliğe neden olan faktörlerin varlığının devam etmesi, Kafkasya bölgesinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında Rusya ve diğer komşuların rolünü ön plana çıkarmıştır. 3+3 gelişimi Rusya'nın da desteklediği bu günde mevcut iyi bir en iyi çerçevedir. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, şunları kaydetti. Moskova, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan ile komşu ülkeler Rusya, Türkiye, İran'dan oluşan 3+1 formatını destekliyor. Ayrıca Moskova, Avrupa Birliği'nin eylemlerini izliyor ve bu eyaletin de Rus karşıtı politikasının yakında ortadan kalkacağından şüphe ediyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin savaş ve çatışmaları da önleyememeyen, hatta ateşkes bile oluşturamayan tavrını sürdürmekte ısrar etmesi, Kafkas bölgesine müdahale için de bir bahane ve mazeret olarak görülebilir. Özellikle şimdi Ukrayna'daki çatışmanın ortasında Avrupa Birliği'nin Kafkasya'da belirli siyasi ve jeopolitik çıkarlar peşinde koşması konusu gündeme geliyor. Dolayısıyla 3+3 mekanizması Avrupa Birliği mekanizmasının veya Minsk grubunun kusurlarından arınmış bir yapıdır. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova konuyla ilgili yapılan röportajda Genel Kafkas, Güney Kafkasya bölgesinin sorunlarının da çözümü için 3+3 kombinasyonunda bir işbirliği mekanizmasının oluşturulması bölgedeki güven düzeyinin artmasına yardımcı olabilir. Özetle bölge dışındaki aktörlerin uluslararası grup ve kurumlar başlığında çeşitli çatışmalara müdahalesinin sadece Batı çıkarları çerçevesinde olmadığını, aşırı talepler çerçevesinde olduğunu da söylemek mümkündür.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye'de döviz rezervlerinin azalması ve ekonomik krizin büyümesi etrafında. Türkiye'nin altın ve döviz rezervlerinin azalması hem de mevcut ekonomik krizde halkın daha zor durum yaşamasına sebebiyet verecek zeminin hazırlandığını gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Ağustos'ta sona eren haftada 19 Ağustos'ta sona eren haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolara düştü. Türkiye'nin ekonomik krizinin ortasında bu ülkenin Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervlerinin azalması da yeni krizlerin kapılarını araladı. döviz rezervlerinin azaltılmasının yanı sıra banka faizlerinin düşürülmesi ve bunun liranın değer kaybetmesinin etkisiyle asgari ücretlerdeki %50'lik artış 20 yıllık enflasyon rekorunun kırılmasına neden oldu. Döviz rezervlerinin azalmasının faktörlerinden biri fiyatı kontrol etmek ve liranın değerini korumak için piyasaya enjekte edilen paralardır. Mevcut durumda ise artık her dolar 18 lirayı aştı. Mali kaynakların sınırlandırılması, ekonomik büyümenin sağlanamaması, ithalata artışı sürecinin devam etmesi ve Türkiye'nin dış ticaret açığı eğiliminin devam etmesi halinde lira daha da değer kaybedecektir. Bu ekonomik durum insanların hayatında bir dar boğaz yarattı. Örneğin Türkiye'de doğalgaz faturası ödeme maliyeti son 2 yılda 7 kattan fazla arttı. Elektrik dağıtım şirketleri ve gaz iletişimi hizmetlerinin açıklamasına göre Türkiye'de yüz binlerce konut faturalarını ödeyememe nedeniyle doğalgaz ve elektrik kesintisi sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ayrıca ekmeğin fiyatı 1,5 liradan 5 liraya çıkarken diğer kalemlerle birlikte gıda fiyatlarındaki artış 2023 genel seçimleri için iktidarda sorunlar yaşanmasına neden oldu. Böylece bu partinin ve Cumhurbaşkanı'nın popülaritesindeki düşüş göz ardı edilemez.
İktidar partisinin popülaritesindeki düşüş bu partinin zaten ekonomik reformları uygulayarak ve ekonomik istikrar politikası izleyerek güç merdivenine de tırmandırıldığı bir sırada gerçekleşiyor. Türkiye'nin ekonomik krizini çözmek için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çeşitli kabineleri, para politikası stratejileri arasında dalgalı döviz kuru sistemi oluşturmak, hükümetin genel bütçesinde fazla oluşturmak, özel sektöre yer açmak, bankacılık sistemini reform etmek, faiz oranlarını reform etmek gibi siyasetler uyguladılar. Bu stratejilerin uygulaması sonucunda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve hedeflenen enflasyon elde edildi. Adalet ve Kalkınma Hükümeti halkın güvenini kazanarak enflasyonu düşürmenin önündeki engellerden birini ortadan kaldırmış ve halkın güvenini de kazanmıştır. Ocak 2005'lerin başından itibaren enflasyon oranı tek haneye ulaştıktan sonra bu güvenin yavaş yavaş onarılmaya başlandığı söylenebilir. Ulusal para biriminin son 6 sıfırın kaldırılma gibi büyük bir başarı elde edildi. Buna dayanarak 74 sente denk gelen 1 milyon eski lira aynı değerde yeni 1 liraya çevrilmiş oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakın nasıl olana sorga, antıbın nabekiyiz.
Bir an şey, takdirizmine bir hoşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Yunan haber çevreleri geçtiğimiz günlerde Ege Denizi üzerinde çok sayıda Türk savaş uçağı ve İHA'nın izlendiğini bildirdi. Bu habere göre Yunanistan Savunma Bakanlığı'na dayanarak son 24 saatte Türk savaş uçakları ve İHA'ları tarafından Yunanistan hava sahasının 57 kez ihlal edildiği duyuruldu. Öte yandan Türkiye'de de bazı gelişmeler var bu konuyla ilgili. Örneğin Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından son zamanlarda Yunanistan'la yaşanan gerilimi ele aldığı belirtildi. Ve öte yandan da yetkililerin yani karşılıklı böyle açıklamaları dikkat çekici. Çok sert biçimde de yapılsa da bunun sonu nereye kadar ulaşacaktır gibi soruları gündemde beraberinde getirmektedir. Biz de bugün sohbetimizde bu iki komşu ülkenin arasında bitmeyen bu kavgaları konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bizimle birlikte. Sıtkı Bey hoş geldiniz efendim.
Sağ olun, eksik olmayın.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi son sıralarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu gerilimi ve özellikle karşılıklı olarak yetkililerden gelen açıklamaları siz de muhakkak duymuşsunuzdur. Şimdi bu gerginlikler aslında gün geçtikçe gündeme böyle yansıdıkça yeni boyutlarıyla gündeme geliyor. Çünkü mesela hava sahasının ihlal edilmesi, burada Türkiye'nin suçlanması, Batılıların desteğiyle mi böyle ithamlar ve suçlamalar yapılıyor gibi soruları da gündeme getirmektedir. Yunan tarafının da açıklamaları çok ilginç. Şimdi bazı adaları silahlandırması Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu bildiğiniz gibi. Şimdi bu yaşanan son gelişmeleri siz nasıl değerlendirirsiniz Türkiye açısından? Yunanistan'ın bu yaptıkları yasal olarak, kanuni olarak ne kadar geçerlidir efendim?
Yani Yunanistan kendini Bizans'ın mirasçısı olarak kabul ediyor. Türkiye'de malumunuz Osmanlı'nın mirasçısı olarak kabul ediliyor. Osmanlı'ya karşı ilk ayaklanmayı zamanında Girit Adası'nda Yunanlılar yaptı. Zamanla diğer şu andaki Yunanistan sınırları Balkan Savaşları'nda şekillendi. Yani Yunanistan Osmanlı'dan ayrılan, daha önce işgal edilen, sonra da ayrılan bir ülke. İki defa Yunanistan Batı ve ABD tarafından yas bırakıldı. Birinci sefer Birinci Dünya Savaşı sonrası İzmir ve Batı Anadolu'nun Yunanistan tarafından işgal edilmesi İngilizlerin teşvikiyle oldu. Fakat yarı yolda bıraktılar Yunanistan'ı. Yunanistan'da iç gelişmelerden dolayı ve başka nedenleri de vardı. Yani İtalya Ege'yi işgal etmek istiyordu. İngiltere Ege'yi İtalya'ya kaptırmamak için Yunanistan'ı kışkırttı ve sonra da destek olmadı. Eğer destek olsaydı, yani Kemalistlere değil de Yunanistan destek olsaydı, Yunanistan'ı yenmesi mümkün değildi Ankara hükümetine o zaman. O bir. İkincisi Kıbrıs'ta. O zaman yine Yunanistan iç siyasetinden dolayı Yunanistan'la Amerika ters düştü. Türkiye için uygun bir konjüktür doğdu ve 74'te Kıbrıs'ın yarısını Türkiye işgal etti. Böyle yani Yunanistan'ın %100 Batı desteği yok maalesef. Yani öyle bir söyleniyor. Bu son durum şudur. ABD'nin orada, yani Türkiye'de onlarca üssü var. En büyüğü de İncirlik malumunuz. 12 noktada daha fazla şu anda NATO üsleri var ki başa taktır ABD'dir. Yunanistan'da da bazı üsler kurdu. Yunanistan NATO'dan çıktı. Sonra NATO'ya girişi de Türkiye'nin oluruyla oldu 80'li yıllarda. ABD Yunanistan'daki üsleri Rusya'ya karşı, malumunuz Ukrayna'nın işgali var, başka mevzular var, Karadeniz meselesiyle ilgili, yani Türkiye'ye karşı olduğu söylenir. Çünkü Türkiye'de NATO üyesidir ve Batı'nın sadık müttefiğidir. Yıllar yılıdır yani. Kuruluştan beri Türkiye devleti Batı yanlısıdır, Batı bloğundan yer alıyor ve İslam alemine karşı, Arap alemine karşı da öyle bir yapısı var. Fakat bu hükümet döneminde ulusalcı kanat, Kemalistlerin ulusalcı diye tanımlanan kanadı Doğu blokuyla, yani Çin, Rusya ve İran'ın da yer aldığı Doğu blokuna yanaştığına dair bazı emareler var. Fakat Türkiye'nin ikili oynadığına dair hem ABD'nin şüpheleri var hem de Rusya'nın. Yani iki taraf da Türkiye'ye güvenmiyor. Türkiye'nin böyle ikili oynayarak iki taraftan da kazançlı çıkayım. Mesela Rusya'yı, İran'ı Suriye'de kullanayım Rojava'ya karşı. ABD'yi de işte başka yerlerde kullanayım Rusya'ya karşı. Yani kimse bu numarayı yutmaz. Bu son gelişmelerin şeyle de, yani Türkiye'nin siyasetiyle de biraz ilişkisi var.
Evet.
Fakat tamamen öyle olduğu da iddia edilemez. Çünkü başka zamanlarda Türkiye ile Yunanistan çatışmanın eşiğine gelmişlerdir. 96 yılında, rahmetli Uzal döneminde, başka zamanlarda. Demek ki bu Erdoğan'la %100 ilişkili değil. Ama her iktidar da bu Yunanistan kozunu kullanıyor. Bir kere iki tane şey var zaten. Ya Kürtlere karşı bir tansiyon yükseltilir, şey yapmak için, mobilize etmek için halkı seçimlere dair veya başka mevzular varsa etmek için. Bazen de Yunanistan. Erdoğan da bazen şu anda Rojava işgalini dile getiriyor. Orada herhalde Rusya ve ABD tarafından izin verilmediği için bu sefer Yunanistan meselesini daha da öne çıkardı. Yunanistan'la ilgili Türkiye diyor ki Yunanistan'ın kara yani deniz sahası karadan itibaren 4 mildir diyor. Yunanistan'da 6, 10 ve 12 mile kadar bir ihtilaf var. Yani 4 mil ile 12 mil arasında. 12 mil olursa Türkiye kıpırdayamıyor. Yani o adaların da sahaları 12'ye çıkarsa, 6'ya çıksa dahi Türkiye için herhangi, yani Ege suları ihtilaflı. Yani şimdi hava sahasını ihlal etti dediği kendine göre 6 ve 12 saydığı için. Türkiye'de diyor ki 4 mildir. Haliyle ben 4 mile kadar, bilemedim 6 mile kadar yani yanaşırım diyor. Yani iki taraf arasında ihtilaflı olan, iki tarafta mutabakata vardığı bir konu olmadığı için Yunanistan ihlal ettin diyor, Türkiye ihlal edilmedi diyor. Tabii ortalama 6 mil kabul ediliyor. Uluslararası hukuka göre. Yani duruma göre 12 mile kadar da çıkarılabilir de yani o Yunanistan Türkiye adalardan dolayı çok daha şey yani
evet.
Zor bir konu, zor bir hangi bir bazen iki ada arası da yani 4 mil dahi yoktur, birine yakındırlar. O açıdan yani hakaniyete göre çözülmesi için uluslararası şeyler vardır, mekanizmalar vardır. İki taraf da herhalde yanaşmıyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zila'nın görüşlerini Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerginlikler konusu etrafında dinlediniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız. Bugünkü röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in başta Yemen olmak üzere birçok ülkede gıda güvensizliğindeki artış konusunda uyanması, İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Tengsir'inden Amerikalıların Fars Körfezi'nde 9 kez tokat yediğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde nükleer müzakerelere dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Viyana görüşmelerinde İran müzakere heyetinin danışmanı, Avrupa'nın felç edici bir enerji kriziyle karşı karşı olduğuna dikkat çekerek, İran'ın metindeki boşlukları ve muğlaklıkları kabul etmediğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Çafi, 2 Eylül Cuma sabahı İran'ın Amerika'nın yaptırımların kaldırılmasına yönelik olası anlaşmanın taslak metnine verdiği yanıta ilişkin görüşlerine değinerek, İran'ın gönderdiği metnin müzakerelerin sonuçlanmasına yönelik yapıcı tutum içerdiğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel de İran'ın yanıtının Avrupa Birliği Dış Politika Başkan Yardımcısı Enrico Mora'ya gönderilmesinden saatler sonra topu İran'ın sahasına atmaya çalışarak Tahran'ın tepkisinin yapıcı olmadığını iddia etti. Patel şunları söyledi: "İnceliyor ve değerlendiriyoruz ve Avrupa Birliği aracılığıyla yanıt vereceğiz. Ancak ne yazık ki bu yapıcı değildir." İran'ın Viyana müzakerelerindeki müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi bir tweet'e şunları yazdı: "İran sabırlı olacak. Amerika, Barack Obama yönetiminde anlaşmayı sistematik olarak ihlal etti ve Başkan Donald Trump ve Joe Biden döneminde İran'ın masum vatandaşlarına yönelik maksimum baskı uygulandı. İran'ın önerilen metindeki belirsizlikleri veya boşlukları kabul etmediğini vurgulayan Merendi, kış yaklaşıyor ve Avrupa Birliği felç edici bir enerji kriziyle karşı karşıya diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin işgalci Suudi Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonu uyararak Yemen'in silah kapasitesinin geliştirilmesinin saldırganlar ve işgalciler karşısında caydırıcı bir güç olduğunu vurgulaması, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emini'nin halihazırda İran dış ticaretinin petrole bağımlılığının bittiğini söylemesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde 1 milyar ton yeni bakır yaptığının keşfine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz:
İran Ulusal Bakır Sanayi Şirketi'nin CEO'su, Doğu Azerbaycan eyaletlerinde 1 milyar ton yeni bakır rezervi keşfedildiğini duyurdu. Süngün bakır madeni, Doğu Azerbaycan eyaletinde Verzegan yakınlarındaki Süngün köyünde değerli bir madendir ve İran'ın en büyük ikinci bakır üreticisidir. Bakır, doğada oksitlenmiş taşlar, kükürt taşları ve doğal bakır şeklinde bulunan çok yönlü bir metal olup açık ve yeraltı madenlerinden çıkarımı bu ürünün mineral cinsine göre farklı şekillerde yapılmaktadır. İran Ulusal Bakır Sanayi Şirketi CEO'su Ali Rustemi, İrib Haber Ajansı'na verdiği röportajda şunları söyledi: Doğu Azerbaycan'ın Süngün Bakır Madeninde 28 bin metreden fazla sondaj yaparak yeni kaynaklar bulduk. Bu madenin rezervleri 4 milyar tondan 5 milyar tona ulaştı. Rüstemi bu yeni rezervlerin belirlenmesiyle birlikte bu madenin kaynaklarının %25'ten fazla büyüdüğünü belirterek, kaynaklardaki 1 milyar tonluk artış kendi türünde benzersiz ve büyük bir rezerv olarak kabul ediliyor. Ancak tahminler keşfedilen rezervlerin daha fazla olduğu yönündedir, dedi.
Cami Cam gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz:
Bahreyn Vefa Hareketi Manama'nın eski kesiminde bir Yahudi mahallesinin kurulmasına yönelik planın uygulanmaya başlandığını söyledi. El Alem Televizyonu'nun bildirdiğine göre Bahreyn Vefa Hareketi liderlerinden Seyyid Murteza Sendi, Siyonistlerin Manama'ya ev ve arazi almak için geldiklerini ve arazi almak için çok para harcadıklarını söyledi. Sendi, gelen Siyonistlerin tüm araziyi satın almak ve Siyonistler için özel bir mahalle inşa etmek istediklerini, bu planın özellikle İsrail Büyükelçiliği tarafından bölgeye yönelik olduğunu belirtti. Vefa Hareketi yetkilisi tüm kanıtların Bahreyn için uygulanmakta olan planın Ali Halife rejiminin siyasetleriyle gelecekte bu ülkeyi ikinci bir Filistin'e çevireceğini gösterdiğini kaydederek, Halife rejiminin Manama'yı Yahudileştirme planının gerçekleşmemesi için Bahreyn halkının bu konuya dikkat etmesini bekliyoruz diye kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamaktadır. İçin kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde hazırlamış olduğumuz sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Sohbetimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele alacağız.
Biden'in taarruz silahları ile ilgili vaatleri,
Amerika'nın Kuzey Kutbu'na büyükelçi ataması,
Federal Rezerv'in enflasyon uyarıları,
Afganistan halkının servetinin 11 Eylül kurbanlarının ailelerine verilmesine karşı çıkılması
ve Amerika ordusu için askeri güç sıkıntısı.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Silahlı suçların azaltılması ve şiddetin önlenmesi için hazırlanan Daha Güvenli Amerika planı hakkında açıklamalarda bulunan Amerikan Başkanı Joe Biden, saldırı silahlarını yasaklamaya kararlı olduğunu söylerken, daha önce bir kez yaptım ve tekrar yapacağım ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da yaptığı konuşmada ülkede silahlı suçların azaltılması ve şiddetin önlenmesi için hazırlanan Daha Güvenli Amerika planı hakkında açıklamalarda bulundu.
Amerikan halkının ülkede meydana gelen silahlı şiddet olaylarından endişe duyduğunu söyleyen Biden yaptığı konuşmada 1994 yılında Amerikan Senatosu'nda görev yaptığı sıradaki saldırı silahları yasağına atıfta bulunarak Amerika'da bu silahları yeniden yasaklamaya kararlı olduğunu söyledi. Biden, bu ülkede saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım. Daha önce bir kez daha vurgu yapmıştım, tekrar ediyorum dedi.
Saldırı silahlarını yasaklamayı istediğini söyleyen Biden, silahlar Amerika'da çocukların bir numaralı katilidir. Çok fazla sayıda çocuk silahlar nedeniyle ölüyor. Bu ülkede Amerika sokaklarında her gün katliam oluyor şeklinde konuştu. Biden, Daha Güvenli Amerika planı doğrultusunda polise finansman sağlaması için çağrıda bulunurken, bu ülkede kamu güvenliği söz konusu olduğunda cevap polisi finanse etmektedir. Bizi korumak, psikolog olmak, sosyolog olmak gibi onlardan her şeyi yapmalarını bekliyoruz. Onlara ihtiyaçları olan yardımı vermemekten bıktım şeklinde konuştu. Biden, kolluk kuvvetlerine desteklediğini ifade eden konuşmasında planın yerel ve eyalet kolluk kuvvetlerine ek kaynaklar vermeyi vaat ettiğini söyledi.
Daha güvenli Amerikan planının eğitim reformlarını da içereceğini söyleyen Biden, halkın güveni yeniden kazanmak için daha fazla memur, daha fazla eğitim ve hesap verebilirlik olması gerektiğini söyledi. Biden, halkın güveni yıprandı ve kırıldı. Bu güven yıprandığında kamu güvenliğine zarar veriyor. Halkın güveni olmadan kolluk kuvvetleri tüm topluluklara hizmet etme ve koruma işini yapamaz ifadelerini kullandı.
Amerika'da son yıllarda artan silahlı saldırıların ardından Biden, Haziran ayında silah güvenliği tasarısını onaylamıştı. Amerikan Senatosu tarafından kabul edilen ve Biden tarafından imzalanan yasa, ülkede ateşli silah satışının kısıtlanmasını ve yasa dışı silahların satışının denetlenmesini içeriyor.
Amerika Kuzey Kutbu, Arktiklere özel ve seyyar bir büyükelçi atadığını duyurdu. Washington'un bu kararının Rusya'nın bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesi ve Çin'in bölgede araştırma merkezlerini çalıştırmasının ardından geldi. Amerika'nın yeni büyükelçisini atanmak ve onaylanmak için Senato Meclisi'ne tanıtılacağı belirtilmekte.
Alaska eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Liza Morkowski, Kuzey Kutbu'na ülkesinin büyükelçi atama kararı aldığını vurgulayarak, Amerika'nın bu bölgede tek diplomatik temsilcisiz ülke olduğunu belirtti. Yeni büyükelçisinin Kuzey Kutbu'ndaki Amerikan koordinatörünün yerine geçmesi planlanmıştır. Halihazırda Amerika'nın Kuzey Kutbu'ndaki temsilcisi Jim Hart'tır. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Joe Biden'in bölgede bulunan Rusya, Kanada, Danimarka, Norveç, İzlanda, İsveç ve çıkar sahibi gruplar ile temas halinde olacak büyükelçi atamak istediğini belirtti.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken şöyle diyor: Kuzey Kutbu'nda barış ve istikrar stratejik öneme sahiptir ve Washington için bir önceliktir. Bu haber Rusya Kuzey Kutbu yakınlarındaki varlığını artırırken Amerikan tarafından duyuruldu. Bu sırada Çin de bu bölgede araştırma istasyonları kuruyor ve bölgedeki varlığını yoğunlaştırmaya çalışıyor.
Görünen o ki şu anda Ukrayna'nın savaş bölgesinde bulunan ve Asya ve Pasifik Okyanusu gibi başka yerlerde bulunan Rusya ile Amerika arasındaki karşılaşmalar artık çok önemli ve stratejik bir coğrafi alana, yani Kuzey Kutbu'na da sıçramış görünüyor. Aslında Kuzey'in artan önemi mülkiyeti için rekabeti yoğunlaştırdı ve önümüzdeki yıllarda bu bölgenin kaynakları ve kullanımı konusundaki tartışmaların Rusya ve NATO arasında büyük bir meydan okuma haline geleceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Kanada, Norveç ve Danimarka Kuzey Kutbu'na komşu ülkeleri oluşturmaktadır.
Dünyanın ısınması ve Kuzey Kutbu'nda sıcaklığın artması bu bölgedeki buzların erimesine neden olmuş. Böylece artık Kuzey Kutbu'nun zengin maden kaynaklarının nakliye ve keşif ve çıkarması imkanı sağlanmıştır. Bu durum bu bölgenin ekonomik, askeri ve stratejik açıdan öneminin artmasına neden olmuş ve bunun sonucunda kuzeydeki ülkeler arasında mülkiyet rekabetini yoğunlaştırmıştır.
Rusya, Birleşmiş Milletler'den zengin petrol, gaz ve mineral rezervlerine sahip milli karasuları ve Arktik kıta platosunun sınırlarını genişletmesini istedi. Ruslara göre 21. yüzyılda Rusya topraklarına komşu kutup bölgeleri bu ülke ve dünya pazarı için ana petrol üretim kaynağı haline gelebilir. Rusya'nın yanı sıra Kuzey Kutbu'na komşu olan Norveç ve Kanada gibi bazı batı ülkeler Kuzey Kutbu'ndaki topraklarını genişletmek için Birleşmiş Milletler'e taleplerini iletmiştir. Bu jeostratejik bölgede bağımsız olarak askeri varlık ve tatbikatlar yapmışlar. Bu hassas bölgenin militarizasyonuna doğru ilerlemişlerdir. Bu bağlamda Batı bir yandan NATO şeklinde bu çok önemli bölgede askeri varlığını tatbikatlarda dahil olmak üzere genişletmeye çalışıyor. Diğer yandan Rusya kuzeydeki operasyonlar için iki özel muharebe Tugay'ın yanı sıra deniz birimlerinin kalıcı olarak konuşlandırılmasını gündeme almış durumdadır.
Bu bağlamda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kanada'nın kutup bölgesine yaptığı son ziyarette şunları söyledi. Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki kabiliyetleri ve girişimleri bu askeri ittifak için stratejik bir meydan okumadır. Bu bağlamda Kuzey Kutbu'ndaki yüzlerce yeni ve eski askeri bölgenin yeniden açılması ve Rusya'nın bu bölgeyi hipersonik füzeler de dahil olmak üzere en gelişmiş silahlar için bir test yatağı olarak kullanması bu meydan okumanın somut örnekleri olarak gösterilebilir.
Bu nedenle Rusya ile Amerika arasında artan çatışmanın yeni arenasının Arktik bölgesi olduğu görülüyor ve Biden hükümetinin Arktik için bir büyükelçi ataması nedeniyle bir sonraki aşamada Amerika'nın NATO ile birlikte özellikle Rusya'nın Kuzey Kutbu'nda talep ettiği alanları kısıtlamak için askeri varlığını önemli ölçüde artıracak. Bu da bu stratejik bölgede Moskova ile askeri bir çatışma olasılığını güçlendirmek anlamına da gelecektir.
Tahran Radyosu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin dağlık Wyoming eyaletinde yer alan Jackson Hole'da bir araya gelen dünyanın önde gelen merkez bankacıları küresel piyasalarla ilgili karamsar mesajlar verdi. Zirvede ekonomi teknokratları yüksek enflasyonun uzun bir süre daha kalıcı olacağını ve kontrol altına alınması için çok büyük bir çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.
Reuters'in analizine göre Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, piyasaların güvenini tekrar kazanmak için enflasyon hedefini hızlı bir şekilde yakalamaları gerektiğini belirterek, enflasyon ne kadar uzun kalırsa kalsın, halkın bizim kararlılığımıza ve satın alma gücünü koruyacağımıza inancı da o kadar azalır ifadelerini kullandı. Ekonomi durgunluğa girse bile sıkılaştırma devam edeceklerini belirten Schnabel, enflasyonla mücadele konusunda geri adım atılırsa ekonomiye etkisinin daha kötü olacağını vurguladı.
Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek faiz oranlarının uzun bir süre daha kalıcı olacağını vurgulaması, özellikle dış borçlanma, bağımlı yükselen ekonomileri birçok açıdan tehlikeye atıyor. Cornell Üniversitesi profesörlerinden Esvar Prasad, Fed'in faiz artışlarının kalıcı olması halinde Sri Lanka ve Türkiye gibi ekonomileri vuracağını belirterek 2 ila 3 yıllık bir ufuk işleri zorlaştırmaya başlayacaktır. Fed'in faizleri yüksek tutacağı kesinleşirse kötü etkileri hemen görülür ifadelerini kullandı. Araştırma şirketi S&P Global Güney Afrika, Arjantin ve Türkiye'nin dış borçlanma riskini çok yüksek olarak sınıflandırıyor. Bu ülkelerin yanı sıra Çin, Hindistan ve Endonezya'daki finansal kuruluşların kredi risklerinin de yüksekliğine vurgu yapılıyor.
Amerikalı bir yargıç 11 Eylül 2001 saldırılarının kurbanlarının Taliban aleyhinde aldıkları mahkeme kararlarını yerine getirmek için Afganistan Merkez Bankası'na ait milyarlarca dolarlık varlığa el koymalarına izin verilmemesini tavsiye etti.
Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirmesinden sonra hükümetler ve uluslararası kuruluşlar ülkenin yurt dışında tutulan Merkez Bankası varlıklarını dondurdu ve toplamda yaklaşık 10 milyar dolar oldu. Bunun yaklaşık 7 milyar doları Amerika'da tutuldu ve diğer ülkeler yaklaşık 2 milyar doları tutuyor.
Batılı hükümetler Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanımayı reddetti ve para belirsizliğini koruyor. Taliban hükümetinin tanınmaması dondurulan Merkez Bankası varlıklarının sahipliğini baltalıyor. Manhattan'daki Amerikan sulh hakimi Sarah Netburn, Cuma günü yaptığı açıklamada Merkez Bankası Afganistan Bankası'nın yargıdan muaf olduğunu söyledi. Hakim, bankanın varlıklarına el konulmasına izin verilmesinin Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak fiilen kabul edeceğini ve bunu yalnızca Amerikan başkanının yapabileceğini söyledi. Taliban'ın kurbanları yıllarca adalet, hesap verebilirlik ve tazminat için savaştı. Hakim Netburn, daha azına hakları yok diye yazdı. Ancak kanun mahkemenin izin verebileceği tazminat miktarını sınırlar ve bu sınırlar DAB'ın varlıklarına yetkisinin ötesine geçirir. Netburn'ın tavsiyesi Manhattan'daki Amerikan bölge yargıcı George Daniels tarafından incelenecek ve o da davayı denetleyecek ve onun tavsiyesini kabul edip etmemeye karar verebilecek.
Amerikan ordusu askeri güç sıkıntısı çekmekte. Bu sıkıntı ise Amerikalı yasa belirleyicilerini kaygılandırmıştır. Kongre temsilcisi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Rick Spar şu açıklamada bulundu. Amerikan ordusu bu yaştaki gençlerin değişime uğradığını bilmeli. Orduya katılmayı gençler için cazip bir amaç olarak göstermeliyiz. Amerika ordusunun en büyük sorunu yeni askerler almak olmuştur.
Amerikan Enterpriser Enstitüsü başuzmanı Mackenzie Eagle'in belirttiğine göre Amerikalı devlet yapılanmaları birçok sorun yaşamaktadır. Ancak Amerika ordusu en büyük sorunları yaşıyor. Eagle'in söylediğine göre Amerika ordusu kimi standartlarını revize etmek istiyor. Daha fazla asker almak için yer açmak istiyor. Pentagon incelemeleri Amerikan gençlerinin sadece %9'unun gerekli koşullara sahip olduğunu, orduya katılmak istediklerini belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber olunca edeyim mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde kas ve iskelet bozuklukları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Spondilolisis veya bel kayması komplikasyonu omurganın kemikleri olan alt omurgaları içerir. Bu hastalıkta bel omurlarından biri kayar, hemen altındaki kemik üzerinde baskı oluşturur. Omurların kayması ağrılı bir hastalıktır ancak neyse ki çoğu durumda tedavi edilebilir. Lomber kayma 5 ana tipte ve kendine özgü semptomları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Lomber kaymanın displastik şekli doğuştan gelen bir kusurdan kaynaklanır ve omurun faset olarak bilinen bir bölümünün oluşumu sırasında doğumdan itibaren ortaya çıkar. Bu kusur lomber vertebranın kaymasına neden olabilir. Lomber omurların istinik disk kaymasında omurun eklemler arası kısmı olarak bilinen bölümün kusuru nedeniyle oluşur. Bu kusur omurun öne kaymasına neden olabilir.
Dejeneratif kayma eklemlerin artrit nedeniyle omurganın doğal durumunda hizalanmasını koruma yeteneklerini kaybettiği bir durumdur. Bu da kayma bozukluğunun başka bir türüdür. Bu durum omurun öne kaymasına neden olabilir. Travmatik kaymalar, sırttaki omurlar travma veya omur yaralanmasından sonra ise ortaya çıkabilir. Pedikül, lamina veya faset tabanının kırılması omurun öne kaymasına neden olabilir. Patolojik vertebra kayması genellikle tümör veya diğer kemik hastalıkları gibi bir hastalığın neden olduğu kemiğin yapısal zayıflığından kaynaklanır. Bu zayıflık omurun öne kaymasına neden olabiliyor.
Bel omurlarının belirtileri insanlarda farklıdır. Bu hastalığın hafif vakalarını yaşayan kişilerde herhangi bir semptom olmayabilir. Bununla birlikte şiddetli kayan omur vakaları olan kişiler günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyebilirler. Kronik sırt ağrısı, sırt ve bacaklarda sertlik ve kuruluk, sırtın dokunuşuna hassasiyet, uyluk ağrısı, hamstring kaslarının ve kalçaların sıkışması, kaymanın yaygın semptomlarından bazılarıdır. Bel kayması çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenler yaşa, kalıtım ve yaşam tarzına göre değişebilir.
Çocuklarda bu duruma bir anadan doğma kusuru veya yaralanma nedeni olabilir. Ancak bu durum bir ailede yaygınsa ailenin tüm üyeleri her yaşta bu hastalığa duyarlı ve elverişli olacaktır. Ergenlik dönemindeki hızlı büyüme de bu duruma katkıda bulunan bir faktör olabilir. Spor yapmak da aşırı esneme ve burkulmalara ve sırtta baskıya neden olabilir. Futbol, jimnastik, atletizm ve halter gibi sporların bu komplikasyona yol açma olasılığı yüksektir. Eklemler arası kısımdaki bir kırık, genellikle lomber, vertebra kaymasının öncüsüdür. Lomber kaymalar bir omurda bir kırık olduğunda meydana gelir. Ancak omur omurgadaki altta yatan kemiğe tam olarak oturmamıştır.
Tahran Radyosu.
Uzman bir doktor lomber vertebra kaymasını teşhis etmek için önce fizik muayene yapar. Bir kişinin omurları kaydıysa basit egzersizler sırasında bacağını düz bir şekilde kaldırmakta zorluk çekebilir. Alt omurganın röntgeni yer değiştirmiş bir omurun tespit edilmesi için çok önemlidir. Doktor röntgen görüntülerinde olası kırık kemikleri arar. Yerinden çıkmış omur kemiği omurilik sinirlerine baskı yapıyorsa doktor daha ayrıntılı bir tarama isteyebilir. Spinal disk kayması tedavisinde yaralanma derecesinin teşhisi çok önemlidir. hastalık 3. ve 4. derecelerde ise, yani omurilik hasar görmüşse hastanın ameliyat olması gerekir. Yaralanma 1. veya 2. derece ise, yani omurilik hasar görmemişse tedaviye adım adım bir yaklaşımla başlanır. Bu da hastaya önce manuel terapi, fizyoterapi gibi daha basit yöntemlerin reçete edildiği anlamına gelir. Gerekirse hastaya çeşitli enjeksiyonlar gibi daha agresif tedaviler reçete edilebilir. Tedavi planı düşünülür. Doktorunuz ayrıca kayma tedavisi planınızın bir parçası olarak ağrı kesiciler ve iltihap önleyiciler ve enjekte edilebilir ilaçlar gibi bir ilaç veya ilaç kombinasyonu önerebilir.
Asteroidler genellikle ağrıya neden olan tahriş olmuş omurilik sinirlerinin etrafına bir anestetik madde ile beraber enjekte edilir. Bu alana epidural boşluk da denilir. Kılıf benzeri koruyucu bir zar epidural boşluğu çevrelemiş ve spinal sinirleri ve sinir köklerini kaplamıştır. Steroidler sinir uyarıcı proteinlerin üretimine engelleyerek iltihabı azaltabilir. Bu anestezikler hissedilen bölgedeki sinir iletimini bloke eder ve bu sayede ağrı hissinin önüne geçer. Kayan bel omurları için kullanılan bir diğer enjeksiyon türü faset eklem enjeksiyonudur. Faset eklem bloğu olarak da bilinen bu enjeksiyon yöntemi faset eklemlerin ağrıya neden olduğu durumlarda etkili ve faydalıdır. Faset eklemler kişiyi hareket ettirmeye ve omurgayı stabilize etmeye yardımcı olur. Ancak bu eklemler iltihaplanma durumunda ağrıya neden olur. Faset eklem enjeksiyonu eklemlere uyuşturarak ağrıyı azaltabilir.
Bu durumu iyileştirmeye yönelik tedavinin bir başka parçası da hastanın iyileşmesinde hayati bir rol oynayabilecek fiziksel ve mesleki terapidir. Akut ağrı geliştiğinde doktor tekrarlayan hasarları önlemeye yardımcı olmak için hasta için bir rehabilitasyon programı geliştirebilir ve uygulayabilir. Lombar disk ve sırt ağrısı fizik tedavi programı genellikle ağrıyı azaltmaya, şişmeyi azaltmaya, gücü artırmaya ve hastanın iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olmak için ısı tedavisi, soğuk tedavi ve elektroterapiyi içerir. Bu programın teknikleri arasında egzersiz terapisi, manuel terapi, fonksiyonel egzersizlerin yanı sıra hastaların kuvvetini, hareket açıklığını, dayanıklılığını, yara iyileşmesini ve fonksiyonel bağımsızlığını artırmak için yardımcı cihazların ve adaptif ekipmanların kullanılmasıdır.
Bir bel desteği kemeri karnı sıkıştırarak hastanın omurgasındaki bir miktar baskıyı alır. Korse kullanmanın amacı hastanın ağrısını bir nebze olsun hafifletmek ve aynı zamanda eklemler arası kırık iyileşene kadar omurgayı korumaktır. Yumuşak kumaştan üretilen ve genellikle güçlü destek tutuculara sahip medikal korse kullanımı da bir diğer tedavi yöntemidir. Medikal korse üstten veya önden, arkadan veya yandan kayışlara sahiptir. Korse gündüzleri giyilmelidir ancak geceleri çıkarılabilir. Doktor bir korse kullanılmasını önerebilir. Tıbbi korseler temel olarak plastikten yapılmıştır. Bu nedenle daha sert ve daha güçlüdür.
Biofeedback veya bio geri bildirim genellikle bir ağrı yönetimi olarak kullanılır. Bu yöntem genellikle kronik ağrıyı azaltmak için diğer stratejilerle birlikte kullanılır. Biofeedback alıcı başlıkların vücut yüzeyine bağlantı alternatif bir terapidir. Bu alıcılar gövde bilgilerini bir işlemci birimine aktarır. Hasta biofeedback döngüsünden elde edilen bilgileri kullanarak vücudunun iç ve dış uyarılara verdiği tepkileri kontrol etmeyi öğrenebilir.
Masaj muhtemelen hastanın vücudunun omurgasının yer değiştirmesiyle uyumasından kaynaklanan spazm ve kronik kas gerginliğini gidermek için bir tedavidir. Terapist, sırtın yumuşak dokularındaki yani bağlar, tendonlar ve kaslardaki gerilimi azaltmak ve baskıyı serbest bırakmak için doğrudan basınç ve sürtmeyi kullanır. Ultrason tedavisi ayrıca kan dolaşımını artırarak kas spazmlarını, krampları, şişmeyi, sertliği ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Ultrason, ses dalgalarını kas dokularının derinliklerine göndermeyi ve kan dolaşımını ve iyileşmeyi artıran hafif bir ısı yaratmayı içerir. Omur kayması devam ederse veya ağrı konservatif tedavi ile geçmezse ve günlük aktivitelere engel oluşturursa ameliyat gerekebilir. Lomber vertebra kayması ameliyatının ana hedefleri sinir uyarımı ile birlikte ağrının giderilmesi, vertebranın yerinde olmadığı omurgada stabilite sağlaması ve kişinin çalışma ve hareket kabiliyetini artırmayı içerir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wrs.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.